Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şura suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız bir şeyi tekrar hatırlayalım. Her bölümde bunu tekrar hatırlatıyoruz. Çünkü böyle çok ortada kaldığımız için, orta bir yerde kaldığımız için hani konuyu nereye bağlayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak bu bölümde, bizim işlediğimiz bölümde, yani 36. ayetten itibaren Şura suresinde Allah katında nasıl diyelim, bir dakika oraya tekrar bakayım, yanlış bir şey söylemeyeyim arkadaşlar. Allah katında daha hayırlı ve daha kalıcı mükafatlara ulaşan, sadece dünyanın geçici hevesleriyle, geçici kazançlarıyla yetinmeyen, Allah katında olan kalıcı ve hayırlı mükafatlara yönelen, bunlara odaklanan insanlardan bahsediyor ve onların özelliklerini sayıyor arkasından. İşte o özellikler kısmındayız biz. Bunların birinci özellikleri iman etmiş olmaları, hemen arkasından da ve ala rabbihim yetevekkelun, 36. ayette Rablerine tevekkül ederler ifadesi geçiyor. Bu arada yani toplamda 8 tane nitelik sayılacak. Şu anda 2 tanesini söylemiş oldum. Allah'a iman ederler ve Allah'a tevekkül ederler. Tevekkül etmek ne demek arkadaşlar? Böyle terminolojik ifadeler geçtiğinde kişisel olarak ansiklopediye bakmanızı hararetle tavsiye ederim. Çünkü her seferinde ben burada o ansiklopedi maddelerini anlatmaya kalksam konudan ve tefsirden çok uzaklaşmış oluruz. Yani tevekkül nedir? Zihninizde doğru bir yere oturması şart bu ifadelerin anlaşılması için. Bunun için de ben dediğim gibi ansiklopedi okumayı çok önemsiyorum, yani doğru bir şekilde oturtabilmek için. Bazen ansiklopedi okumak karıştırabilir zihninizi, çünkü orada bütün görüşler veriliyor. İşte sufilerin görüşleri, fakihlerin görüşleri, kelamcıların görüşleri, hatta bunların içinde muhalefet edenler, işte kelamcılar Mutezile şöyle demiş, ehl-i sünnet böyle demiş, sufi mezhepler arasında farklı görüşler, müçtehitler arasında farklı görüşler olabiliyor veya fakihler arasında. Mezhep dedim sufiler için, yanlış, fıkhi mezhepler arasında olacaktı. Dolayısıyla bu ihtilafları da görmek ilk okuyuşta böyle sizi, yani ne oldu şimdi, benim kafam düzeldi mi, yani daha beter karıştı gibi düşündürebilir. Fakat ben ihtilafları okumanın şu açıdan çok önemli olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Bir başkasına tolerans gösterebilmemiz için. Yani bunlardan birini biz seçebiliriz, bu görüşlerden birini seçebiliriz, ama biliriz ki bizim gibi düşünmeyen, işte şu görüşe, şu kanaate hakim olan insanlar da yine İslam dairesi içerisinde makbul kabul edilmiş bir görüşe tabi olmaktadırlar. Dolayısıyla bu evrenselliğe, bu kuşatıcılığa, bu müsamahaya, birbirimize karşı göstereceğimiz bu müsamahaya varabilmek için çok yardımcı olur bu ihtilafları okumak. Şahsi kanaatim, ihtilafları bilmenin insanın gönlünü zenginleştirir. Bilmemenin, tek bir görüşle, kendisine anlatılan tek bir görüşle yetinmenin de ufkumuzu çok daralttığını ve birbirimizi dışlamakla ve birbirimizle boşu boşuna enerjimizi tüketip birbirimizle kavga etmekle sonuçlandığı kanaatindeyim. Dolayısıyla siz ansiklopedi okumaya devam edin, yani ihtilafları öğrenmeye de gücünüz yettiğince devam edin. İşte bunu böyle bir tefsirle birlikte yaptığınızda mesela, hem de o işlediğiniz bölüme bir derinlik katmış oluyorsunuz. Bütün kavramları tekrar gözden geçirmek suretiyle. Bence bir kere okumak da yetmiyor. Yani bana yetmiyor şahsen. Yeri geldiğinde, fırsat bulduğumuzda tekrar tekrar bakmak, beynimizin selameti açısından da nörologlar tarafından çok tavsiye ediliyor, öneriliyor. Arkadaşlar bunu bilin. Beyin geliştirme diye bir kitapta okumuştum mesela. Her gün ciddi bir yazı okumamızı ve o yazıda bildiğimizi düşündüğümüz kelimeleri dahi sözlüğe bakmamızı tavsiye ediyordu. Beyin sağlığımızı muhafaza edebilmek için. Neyse, bu girişten sonra tevekkülle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani hep geriden almış oluyoruz ama mazur görün lütfen. Çünkü bu arada ben bir çalışma yaptım. Arkadaşlar, bir atölye çalışması, ahlakımızın kilit taşları diye bir grupla birlikte bir çalışma yaptık. Orada bir yol izledik kendimizce, işte Esma-i Hüsna okuyarak, bir iki psikolojik kaynak okuyarak, ondan sonra en sonunda bir Kur'an meali okuyarak kendi ahlakımızda kilit taşı olabilecek, kilit taşını biliyorsunuzdur, İşte bütün binayı ayakta tutan o, hani en anahtar taş, temeldeki veya işte özellikle özellikle şeylerde, ne deniyor ona? Şu yarım ay şeklindeki yapılara, neyse mimari terimleri hiç bilmiyorum. Efendim oradaki işte şeyi sağlayan, sağlamlığı sağlayan taş, yani bütün ağırlık o taşın üzerine oturuyor aslında ve o taş ağırlık aldıkça, yani sıkıştıkça daha da sağlamlaşıyor. Ahlakımıza bunu uyguladığımızda, yani temele öyle bir şey koymalıyız ki hayatın ağırlıkları karşısında o daha da sağlamlaşsın, daha da sıkışsın ve ahlakımızı daha da derinleştirsin ve böyle hani kaypak bir hayat, kaypak bir ahlak olmasın ahlakımız. Bunu işte müzakere ettik. Neyse, detayları geçiyorum. O müzakerede arkadaşlar ben kendim için, kendi şahsım için sabır kavramını seçtim ve herkese böyle bir kilit kavram seçmesini tavsiye etmiştim. Henüz bitirmedim ama Kur'an-ı Kerim'de meal okuyorum şu anda, işte 24-25. cüzlere geldim. Sabır ve korku kavramlarını birlikte bulmaya çalışıyorum Kur'an-ı Kerim'den. Çünkü bazen korkularımız, bir takım işte paniklerimiz, bir takım aceleciliklerimize sebep oluyor ve onlar da sabırsızlığa götürüyor bizi. Sabır aslında korkuyu yenmek için de, korkularımızı yenmek için de önemli bir kavram. Neyse, orada da detaylara girmeyeyim. Şimdi şuraya geleceğim arkadaşlar. Kimler sabırlı olabiliyor biliyor musunuz? Tevekkül ehli olanlar. Kimler korkularından kurtulabiliyor? Kurtulabiliyor demeyelim de, yani hayatını korkularıyla yönetmekten kurtulabiliyor. Çünkü korkulardan tam olarak kurtulmak mümkün değil anladığım kadarıyla. Yine tevekkül sahibi olanlar. Yani arkadaşlar aslında bütün her şeyin temelinde bizim Rabbimizle ilişkimiz var. Yani ben işte o yüzden iman ve tevekkülle başladı. Birazdan davranışlarla ilgili bir şeyler söyleyecek. Bu Allah katında olana yönelen ve dünyanın geçiciliğine aldanmayan bu insanların evsafını sayarken biz hep bekliyoruz ki hani hemen davranışlar zikredilecek. Hayır arkadaşlar, o davranışların hepsinin temelinde bilinç ve ahlak var. Karakter var, manevi dünyasının zenginliği var o kişinin veya kuvveti var. Onun da temelinde işte Allah'a inanmak ve Allah'a güvenmek, yani Allah'ı vekil kılmak var. O zaman insanın ayaklı, işte en son örneklerini bunun şu anda Filistinlilerde görüyoruz. İnanılmaz bir örneklik gösteriyorlar bütün dünyaya arkadaşlar. Vakar nasıl olur? Haysiyetli bir duruş nasıl olur? Allah'a inanmak nasıl olur? Cennete inanmak nasıl olur? Hani herkes, ya yani bizim hepimiz cennete inanıyoruz da hani bizi cennete götürecek her şeyden de uzak durmaya çalışıyoruz. Aman başına bir şey gelir, aman iflas edersin, aman kazancın azalır. Yani o kadar ilginç ifadeler var ki, mesela diyor ki İşte sen, diyor, insanlara söyle, eğer analarınız, babalarınız, eşleriniz, evlatlarınız, işte muhteşem evleriniz, süslü yaşantılarınız ve tahşavne ticareten kesadeha ve kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz size Allah yolunda cihad etmekten daha sevimliyse başınıza gelecekleri bekleyin diyor ayet-i kerime. Yanılmıyorsam Ali İmran suresinde olacak. Yani bu bir şeyden korkmamayı, dünyalıkları kaybetmekten korkmamayı, yani şimdi boykot meselesi konuşuluyor ki ben buna çok yürekten inanıyorum. Çünkü şu açıdan yürekten inanıyorum. Çok dört elle yapışmak istiyorum bu boykot konusuna. Çünkü arkadaşlar yapabileceğim en son şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da yapmazsam onlarla, yani onlara üzülmemin benim hayatımda somut bir sonucu olmayacağı kanaatindeyim. Şimdi boykota başladık arkadaşlar. Her şey okey, çünkü zaten ben pek çok malzemeyi kullanmıyormuşum. Bir baktım o boykot listesindeki, mesela işte ne bileyim, kozmetikle ilgili olanların çoğunu kullanmıyorum. Yeme içmeyle ilgili zaten kola hiçbir zaman içmiyorum. Yani çok istisnalar hariç içmiyordum. Dolayısıyla çok basit benim için onlar. Arkadaşlar şu bulaşık makinesi deterjanına bir çözüm bulun Allah aşkına. Çay bardaklarım, yani işte bir hafta falan oldu bıraktım evdekiler bittikten sonra. Organiklere geçtim güya, işte bizim yerli olanlara. Yani bütün çay bardaklarım şu anda kahverengi. Düşünebiliyor musunuz, yani bu beni üzüyor. Üzüyor demeyelim de, yani hani biraz da paradüleştiriyorum. Yani bu çay bardağımın kahverengi olması beni boykottan vazgeçirecek mi bakalım, yani anlatabiliyor muyum, işte korktuğunuz şeyler kaybetmekten korktuğunuz şeyler, işte analarınız, babalarınız oradan başladı. Ticaretiniz, evleriniz, meskenleriniz, hayatınız, hayatınızdaki lüksler, bunları kaybetmekten korktuğunuz için Allah yolunda cihad edemiyorsanız başınıza gelecekleri bekleyin diyor. Yani peki cihadı kim yapabilir arkadaşlar? Yani kim göze alabilir işte karını kaybetmeyi? Mesela marketler bizim güya hani dindar kesimin birbirine tavsiye ettiği ve sahiplerinin de dindar olduğunu düşündüğümüz için tavsiye ettiğimiz marketler raflarından kaldıramadılar bu ürünleri arkadaşlar yani. Neden kaldıramadılar? Bunları bir düşünelim. İşte bu tevekkülün acizane kanaatim yani her şey sabrın da temelinde. Yani ben sabrı bütün ahlakın merkezinde olduğunu düşünüyordum. Onun da arkasında tevekkül var yani. Allah'a güvenen insan cihad edebilir, sadaka verebilir, işte geceleri kalkabilir, çocuklarının eğitimi konusunda taviz vermez. Yani Allah'a güvenen, çünkü bir tarafta işte görüyorsunuz özellikle bizim hayatımızda bu çok barizdir. Yani işte bir tarafta belli bir kalite var, bir tarafta da belki din iman var ama hani o kalite yok falan. Hep böyle biz ikilemde kalıyoruz. İşte yaşam alanlarımız, işte gidip geldiğimiz yerler, gittiğimiz yemek yediğimiz yerler vesaire. Bunların hepsi için geçerli bu. Gerçekten çok ciddi bir tevekkül sınavından geçtiğimizi düşünüyorum acizane. Onun için bu bölümde ahireti dünyaya tercih eden, Allah'ın rızasını dünyanın geçici zevklerine ve çıkarlarına, meta kelimesi geçiyor sadece zevk değil, dünyevi çıkarlara Allah'ın rızasını tercih eden bu insanların birinci özelliği Allah'a iman etmeleri, ikinci özelliği Allah'a güvenmeleri, Allah'a güvenmeyi. Yani ben Allah'ın yolunu seçersem, ben Allah'ın razı olduğu şekli seçersem, ben Allah'ın benden istediği yaşam tarzını seçersem, er veya geç Allah beni muvaffak edecektir. Önemli olan Allah'ın rızasıdır. Bunlar olduğu kadar olur diyebilmek yani. Ve burada böyle hani iki ileri bir geri, iki ileri bir geri gidenleri bile biz çok ileri gittikleri için takdir ediyoruz. Bir de böyle korkusuzca yürümek var yani. Bu şu demek değil, gözlerini dışarıya kapatmak değil arkadaşlar. Sürekli bir tercih yapmayı gerektiriyor tevekkül. Bunun da altını çiziyorum. Sonra arkadaşlar iman bilinçtir. Tevekkül bir ahlaktır arkadaşlar. Aslında o da bilinçtir. Yani bunlar birbirinden tam olarak ayrılamaz. Arkasından günahların büyüklerinden kaçınanlar. Kaçınırlar ifadesi geliyor. Neden büyüklerinden denmiş, neden günahlardan kaçınırlar denmemiş? Çünkü günah işlemememiz imkansız yani. Ama büyük günahlara karşı özellikle dikkatli davranırlar, onlardan uzak dururlar. Büyük günah konusunda defalarca konuştuk, yine merak edenler onu ansiklopediden bakabilir. Yavaş yavaş daha böyle ferdi ahlaka doğru geliyoruz. Ve izâ mâ gâdibû. Kızdıklarında, gazap ettiklerinde, gazap arkadaşlar köpürmesi demek duyguların. Yani o öfkenin köpürmesi, ufak bir kızgınlık değil. Büyük bir kızgınlık yani. Gazap ettiklerinde hum yağfirun, bağışlarlar. Yani bizi kızdırıyor birisi arkadaşlar ama öyle bir tetikleniyoruz yani modern kelimelerle. Öyle bir kızdırıyor ki hani böyle... köpürüyor bütün o kızgınlık duygularımız. İşte o zaman affetmen gerektiğini bileceksin. Çünkü bir acizane kanaatim yani bunların her biri çok çok uzun uzun konuşulur. Ve işin ehlinden de dinlemek lazım doğrusunu isterseniz. Burada işte ruh bilimciler devreye girer. Özellikle ruh bilimciler diyorum arkadaşlar. Yakın zamana kadar dediğim 50-60 sene öncesine kadar ruh bilimi denilen psikolojiye şimdi artık davranış bilimi deniyor. Çünkü ruhun varlığını reddettiği için. Ben de psikolojiyi acizane yani kendi çapımda arkadaşlar ikiye ayırıyorum. Değerli psikoloji, değersiz psikoloji. Buradaki değer tırnak içindeki değerdir. Yani benim değerlerimi dikkate alan, benim değerlerimi paylaşan psikolojiyle benim değerlerimi desteklememe yani benim değerlerimle birlikte yaşamamı destekleyen psikolojiyle benim değerlerimi önemsemeyen, bunları hastalık sebebi olarak gören, değerlerimi önemsizleştiren benim nazarımda yani değersiz psikoloji diye ikiye ayırıyorum. Acizane yani bana düşmez ama işte ben de kendi çapımda böyle kendi masamda, kendi odamda, kendi çapımda bir mücadele ediyorum. Bu uğradığımız sele karşı yani öyle diyelim. O psikolojinin bize vermesi gereken şey bu yani. Sen çünkü aşırı duyguların çok aşırıya gittiğinde bil ki haksızlık edeceksin. Burada bir aşırı öfkelenme hali var. Bir defa bu senin yani o gazaba gelmiş olman, bağışlaman gerektiğini gösteriyor. Çünkü burada bir aşırılık hali söz konusu. Bunu söyleyip geçiyorum. Dediğim gibi psikologlar bunu çok daha iyi bize açıklarlar. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةِ Rablerinden gelen çağrıya karşılık verirler ve namaz kılarlar bunlar. Bu işte Allah katında olana, onu hedefleyen insanlar. Ve emruhum şura beynehum. Geçen hafta burayı okuduk, geçen ders. Onların işleri aralarında danışmayladır. Öyle despotça efendim kimsenin fikrini almadan benim dediğim doğru diye böyle baskın ve otoriter bir şekilde yönetmezler. Efendim buradaki otoriteyi olumsuz anlamda kullanıyorum. Yoksa otorite insanların ve toplumun ihtiyacıdır. Yani psikoloji de bize bunu söylüyor. Olumlu otorite hepimizin ihtiyacıdır. Hatta kendi nefsimize karşı bile otoriter olmamız gerekir bazen. Ama buradaki despotça otorite anlamında söylüyorum. Böyle yapmazlar. Onlar işlerini danışarak yaparlar. Bir karar alacakları zaman kendi aralarında danışırlar. Geçen ders bunu okumuştuk. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Şimdi tam da buradayız arkadaşlar. Sonuncusunu da söyleyeyim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ Bir azgınlıkla karşılaştıklarında yani bir saldırıyla karşılaştıklarında da yardımlaşırlar. İçlerinden biri saldırıya uğrarsa yardımlaşırlar. Tam sanki bugün için inmiş bir ayet-i kerime gibi. Onu da işte vaktimiz kalırsa okuyacağız. Şimdi arkadaşlar وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ yani 38. ayetin son bölümü 7. özellikti. Bunlar kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Elmalı merhum diyor ki belli ki bu infak şura ile verilen kararın icrası için lazım gelen masrafı temin manasını anlatmaktadır. Yani bir öncesinde onların işleri kendi aralarında danışma yoluyladır, şura yoluyladır dedi. Hemen arkasından bu infak meselesinin gelmesi belli ki bu danışma meclisinde alınan kararların uygulanabilmesi için herkesin kendi elindekini infak etmesi gerekir. Kiminin zamanı gerekecek, kiminin parası gerekecek, kiminin bilgisi gerekecek. Herkesin bir şey ortaya koyması gerekecek. O şurada alınan kararın uygulanabilmesi için. İşte o yüzden de hemen arkasından infak geldi. Bu sıralamanın yani Allah'ın kitabındaki sıralama arkadaşlar önemlidir. Bir ayetin önce ya da sonra gelmesi, bir ifadenin önce ya da sonra gelmesi de bir anlam ifade eder. O münasebetle bu da iktizasına göre yani gerektiği şekilde şura ile halledilmek lazım gelir diyor. Bir şey söyleyeyim size sadece infakla ilgili arkadaşlar. Ve mimma razaknahum ifadesinin altını çizmek istiyorum. Bunu tefsirciler çok söylemişlerdir ama hani biz söylemeden geçmeyelim diye muhakkak duymuşsunuzdur. Rızık yani rızıklandırdığımız şeylerden yani bizim onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden onlar da infak ederler, harcarlar Allah yolunda, Allah'ın razı olacağı şekilde. Yani arkadaşlar burada Cenab-ı Hak neyin altını çiziyor? Onu sen kazanmadın ki diyor. Onu sana ben verdim zaten diyor. Biz verdik onu sana diyor. Ve mimma razaknahum çok yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de infakın bahsedildiği hemen hemen her yerde geçiyor diyebiliriz. Arkadaşlar bu bilinci bizde oluşturmaya çalışıyor. Yani biz kendi kazandığımız, kendi hak ettiğimiz, sadece bana ait olan, benim mülküm olan bir şeyden vermiş olmuyoruz. Allah'ın bana nasip ettiğinden, Allah'ın bana ulaştırdığından, bana verdiğinden vermiş oluyoruz. Burada bu rızık meselesinin mesela buna da bakabilirsiniz. Kaderle çok yakından bir ilişkisi vardır arkadaşlar. Çünkü mesela rızık neyledir? İnsan rızka neyle ulaşır arkadaşlar? Kimi diyor ki çalışmakladır. Mesela sadece çalışmanın altını çiziyor bazıları. Hayır, yani çok çalışabilir biri ama kapasitesi yoktur. İşte kafası çalışmıyordur, basmıyordur. Hep yanlış yerlerde çalışıyordur. Yani çok gördüm ben mesela çok çalışıp hiçbir sınavı geçemeyen insanlar var yani. Pek çok başarılı insandan daha fazla çalışıyor aslında. Hatta rızıkla ilgili şey derim yani, eğer rızık sadece çalışmayla ilgili olsaydı konfeksiyondaki ortacıların herkesten çok kazanması gerekirdi. Sadece çalışmakla ilgili değil. Bir bakın yani. İşte yeteneklerle ilgisi var mesela. Kıvrak zekayla doğru okumak, yani hayatı doğru okumak, yatırımları doğru yere yapmak. E tamam, o zekayı kim verdi sana? İşte mesela kısmet, yani mirasla geliyor. Mesela insanlar dünyaya varlıklı ve zengin olarak doğuyor kimisi. Kimisi de borçlu ve efendim ensesinde bir sürü tepesine zebaniler dikilmiş olarak doğuyor mesela kimisi de. Bunu şimdi sen mi sağladın? Dolayısıyla yani rızkı çok geniş kapsamlı düşünün. Mesela sosyal muhit bir rızıktır. Arkadaşlar, bazı insanlar o kadar geniş bir çevreye doğarlar ki zaten yani bir telefonla başkalarını yıllarca çalışarak elde edemeyeceği şeyleri çözebilirler, halledebilirler. İşte bu rızık dediğimiz şeyin ister zeka olsun, yeteneklerimiz olsun, hatta bana göre ruhsal kapasitemiz, mesela manevi kapasitemiz, kalbimiz, kalbimizin kapasitesi olsun. İşte maddi rızıklarımız, mesela sağlık, sağlık yani şimdi bakıyorum ben yani annem kadar Allah rahmet eylesin yani yanlış ve kötü yaşamış, yanlış ve kötü beslenmiş birini tanımıyorum başka yani. Ben hatta söylüyorum, ben melamin tabak, alüminyum tencere, sana yağ çocuğuyum yani. Öyle yaşadık. O kadar bilinçsiz. Annem hala yani son nefesine kadar da beyaz ekmek yemek isterdi. Biz ona ayrıca beyaz ekmek alırdık falan, ama 85 yaşına kadar yaşadı. Yani gayet de sağlıklıydı hani fiziksel beden olarak. Hani bir de kendine baksaydı ne olurdu? Demek istediğim, mesela sağlık sadece gayretle mi arkadaşlar? Mesela genetiğin önemini düşünün. Hani sadece beslenmenin altını çiziyorlar ya. Genetiğin önemi var vesaire ve bunların rızıkla alakalı kısımları var arkadaşlar. Bazı şeylere ulaşabiliyor olmamızın rızıkla alakası var. Dolayısıyla yani sen bir şey vereceğin zaman, isterse bu ilim olsun mesela şu anda yaptığımız gibi, sen kendi bilgini, ulaşabildiğin bilgiyi paylaş insanlarla. Yani bu bilgiyi sen mi kazandın? O isteği içine kim verdi? O azmi sana kim verdi? O kapasiteyi kim verdi? O imkanları kim verdi? Sen işte dünyanın bir okyanustaki bir adasında da olsaydın, bunları ulaşma, bu bilgilere, bu kaynaklara ulaşma fırsatı bulabilecek miydin? Dolayısıyla burada yani rızık konusunda arkadaşlar, insanların emeğini göz ardı etmeksizin, çünkü bize helal olması o emeğimiz sebebiyle bize helal oluyor o rızıklar efendim, ama mesela miras gibi hazır bulduklarımız da var. Bir de bunun Allah vergisi olduğunu, yani Allah'tan geldiğini bilelim ve verirken de Allah'ın bana verdiğinden veriyorum, yani ben kazandığımdan değil, Allah'ın bana verdiğinden veriyorum, bu bilinçle verelim arkadaşlar. Bir de tabii şurası da var, şu boyutu da var ve mimma razaknahumun. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak bize ne verdiyse hesabı da ona göre olacaktır. Bunu unutmayın yani, ne ka ekmek o ka köfte. Yani letüs elünne yevme idin anin na'im diyor ya Rabbimiz. O gün bütün nimetlerden sorulacaksınız diyor. Yani mesela bazıları asaletleriyle, aileleriyle övünürler. Bazıları mallarıyla, mülkleriyle, bazıları makam mevkileriyle övünürler. Yani onu diyorum, çok yerde de söylemişimdir bunu. Yani bir makama gelip de böyle o makamın onuruyla böyle şişinen insan çok görüyoruz, ama ya bu makama geldik ne olacak şimdi, biz burada nasıl hesap vereceğiz diye omuzları çökmüş insanla pek karşılaşmıyoruz yani. Dolayısıyla her türlü Allah vergisi olan her şey arkadaşlar bizim karşımıza bir hesap maddesi olarak çıkacak kıyamet gününde. Onun için mesela hesabı en şiddetli olacak olanlar peygamberlerdir. Kıyamet günü en büyük sıkıntıyı, en büyük azabı eğer hak etmişlerse alimler çekeceklerdir. Çünkü bile bile yanlış yaptıkları için, Allah onlara bilme imkanı verdiği için. Hesap vermesi en uzun sürecek olan zenginlerdir. Mesela diyor ki, zengin Müslüman fakir Müslümandan 500 yıl sonra girecek cennete diyor. Çünkü malının hesabını vermek onu meşgul edecek. Hem nereden kazandığımızın hesabını vereceğiz kuruş kuruş, hem nereye harcadığımızın arkadaşlar. Çünkü biz sadece kazancın helal olması, onu istediğimiz gibi harcayabiliriz anlamına gelmiyor. Hem Allah'ın istediği gibi kazanman gerekiyor, hem Allah'ın istediği gibi harcaman gerekiyor. Elhasıl bu ve mimma razaknahum önemli bir bilinç düzeyidir yani. Çocuklarımıza da günlük dilin içine bunları işte sokmamız gerekir. Yani bunu bize Allah verdi, Allah bize lütfetti. Bak pek çok insanın bu nimetleri yok. Veriyorsak da biz Allah'ın verdiğinden veriyoruz. Yani kendi malımızı vermiyoruz aslında diye bize onu hatırlatmış oluyor. Fakat burada geldiği yer itibarıyla da yani şurada bir karar alınıp o kararın hepimize düşen, o şurada, o mecliste bulunan herkese düşen bir takım fedakarlıklar gerektiriyorsa onları da yerine getirmemiz gerekiyor. O münasebetle bu da iktizasına göre yani duruma göre şura ile halledilmesi lazım geliyor. Yani kime ne düşecek, kim ne verecek, kim ne yapacak, kim hangi sorumluluğu üstlenecek efendim bu da şura ile halledilmesi lazım gelir. Sonra arkadaşlar şu da bunu işaret eder 39. ayete. Vellezine ida asabehumul bagyu, onlar ki kendilerine bağı isabet ettiği yani haklarına tecavüz vaki olduğu vakit, herhangi bir saldırıya uğradıkları vakit, hum yantasirun, yine kendileri yardımlaşır, öçlerini alırlar. Yukarıda arkadaşlar bir çelişki var mı burada şimdi diyeceksiniz. Yukarıda ne dedi? İşte gazap halindeyken bağışlarlar karşılarındakini dedi. Ama saldırıya uğradıklarında da haklarını alırlar, öçlerini alırlar dedi. Buradaki öç arkadaşlar intikam ve böyle hani haddi aşarak karşı tarafa işte kan davası gibi böyle sonsuz bir şey başlatmak değil, bir kötülük değil. Yani ezilmezler. Bir saldırıya uğradıklarında karşılık verirler, birbirlerini korurlar, haklarını muhafaza ederler. Yani vatanına saldırıyor birisi, tabii ki kendini koruyacaksın, vatanını koruyacaksın. Ama bunu da kendi aralarında yardımlaşarak yaparlar diyor. Peki o bağışlamakla bu işte sesini çıkarmak, hakkını korumak arasındaki fark nedir? Acizane kanaatim arkadaşlar, o kadar tersine döndü ki bizim mantığımız, bizim davranışlarımız Kur'an'a o kadar aykırı olmaya başladı ki arkadaşlar, benim kanaatime göre. Allah'a sığınıyorum yani, inşallah daha güzel bir Müslüman örneği koyabiliriz ortaya. Anlamakta zorluk çekiyoruz ve böyle çelişki gibi görüyoruz. Birincisi arkadaşlar kişiseldir. Yani kişisel sebeplerle öfkelendiğin zaman bağışlayacaksın. İkincisi ise ümmete dair, yani bir toplulukla ilgilidir. İçinde bulunduğumuz toplulukla ilgilidir. Topluluğa, yani başkalarına, senin dışında birilerine, içinde bulunduğun o topluluğa, ümmete, milletine fark etmez. Bir saldırı olduğunda onu orada müdafaa edeceksin, yardım edeceksin, o hak alınana kadar uğraşacaksın. Yani biz tam tersini yapıyoruz dediğim gibi. Yani kişisel olduğunda bir mesele asla affetmiyoruz. Hayat boyu onun takibini yapıyoruz. Hiç aklımızdan çıkmıyor. Elimize fırsat düştüğünde muhakkak karşılık vermeye çalışıyoruz. İmalarla, bir takım şeylerle hayat boyu yani sürdürüyoruz o davayı. Ama İslam ümmetinin bir davası olduğunda hiç sanki olmamış gibi, efendim böyle bir olay yokmuş gibi affediyoruz karşı tarafı. Hatta efendim onların üstün taraflarını anlatarak, hatta Allah korusun biz yapmayız da, haklı bile görebiliyorlar insanlar. Şimdi burayı biraz açıklamış Elmalılı, okuyalım. Hızlıca vaktimizin sonuna doğru geldik ama bu ayeti tamamlayalım hiç olmazsa. Haklarını müdafaa eder, haksızlığa boyun eğmez, zilleti hoşlanmaz. Yani zillete düşmek, ezilmek, elinden hakkının alınması, ümmetin yani hakkının alınmasından haz duymaz, zevk almaz, bunu kabullenemez yani. Bağıyı tecavüz edenin, yani saldıranın ve sınırları aşanın cezasını verirler. Aşırı gitmeyerek, çünkü o ayetin devamında gelecek, aşırı gitmeden bu konuda da, yani bir zulme, hani zulme engel olacağım diye zulme dönüşmemesi lazım yaptığımızın. Aşırı gitmeyerek adaletle öçlerini alırlar ve bunun için, bakın bu tefsiri 1930'larda yazdığını da unutmayın arkadaşlar. Bunun için başka bir milletin himayesine sığınmazlar. Hum yentasirun dedi ya. Hum orada gereksiz aslında. Yani gramatik olarak hum olmasa da cümlenin anlamı tamam oluyor. O hum te'kit için var. Onlar var ya onlar. Onlar yaparlar bunu anlamında. Kendi cemaat ve milletlerinin istiklali ve izzet ve nusratı, yani onuru ve zaferi birliğiyle zalim ve bağrinin hakkından gelirler. Kendi izzetlerini, onurlarını, kendi bağımsızlıklarını, kendi haysiyetlerini birleştirerek başkasından yardım almaya bile gerek duymadan Peygamber Efendimiz'in hayatını hatırlayın. O siyeri hatırlayın arkadaşlar. Efendim zalimin hakkından gelirler. Görülüyor ki burada bağı, yani o saldırganlık, hum zamiriyle cem'a taalluk etmişlerdir. Yani esabehum elbağyu, onlara bir saldırganlıkla karşılaştıklarında, onlara bir tecavüz vaki olduğunda hum onlar yentasirun, kendi aralarında yardımlaşarak öçlerini alırlar. Bu ifade, yani çoğul gelmesi, ayetin çoğul gelmesi bağın bu saldırganlığın umuma taallukunu ifade eder. Yani bir topluluk tarafından yapıldığını veyahut da bir topluluğu ilgilendirdiğini. Bu saldırı burada bir kişiyle alakalı değil, kişisel bir mesele değil. Yani adın Ahmet, Mehmet ya da Ayşe, Fatma olduğun için uğramıyorsun bu saldırıya. Şu topluluğa ait olduğun için, bu cemaatten, bu ümmetten olduğun için bu saldırıya maruz kalıyorsun. Bundan dolayı bazıları bunu yalnız hariçten vaki olan tecavüze mahsus zannetmişlerdir bazı müfessirler. Böyle yani hum zamiri geldiği için bütün Müslümanlar işte veya hak yolda olanlar, illa Müslüman olması gerekmez arkadaşlar, haklı olanlar bir topluluk ve onlara dışarıdan bir saldırı vaki buluyor diye yorumlamışlarsa da, müşrik Müslüme tecavüz ettiği zannetmişler, böyle yorumlamışlar, affedersiniz. Müşrik Müslüme tecavüz ettiği takdirde intikamını alanın methiyle tefsir etmişlerdir. Yani Allah düşmanları, müşrikler Müslümanlara tecavüz ettiğinde, yani tecavüz burada haddi aşmak demek, saldırdığında arkadaşlar, onlar da işte kendi aralarında yardımlaşarak bu intikamı alırlar diye yorumlamışlardır. Şimdi bakın, Elmalı hukukçuluğunu konuşturacak burada arkadaşlar. Çünkü kendisi biliyorsunuz Şeyhülislam'dı. Yani asıl öne çıkan vasfı İslam hukukçusudur Elmalı Hamdi Yazır. Ama o dönemdeki alimlerimiz arkadaşlar sadece bir vasıfla öne çıkmazlar. Hatta bir değerlendirmede şöyle bir şey okumuştum. Cumhuriyet İdaresi Elmalı merhuma tefsir yazma görevini veriyor. Ahmet Naim'e de, Babanzade Ahmet Naim'e de Buhari'nin şerhini yazma, tercüme edip şerh etme görevi veriyor. Tecrid-i Sarih'i yazma görevi veriyor. Eğer tersi olsaydı, yani Elmalı'ya Tecrid-i Sarih, Babanzade Ahmet Naim'e tefsir yazma görevi verilseydi gene bu şekilde muhallet eserler çıkardı ortaya diyorlar. Yani Osmanlı alimleri böyle mütebahhir alimler ve zaten İslam ilimleri de arkadaşlar nasıl diyeyim, onları parçaladığınızda, yani ben sadece fıkıh bilirim, hadis bilmem dediğinizde nasıl yani hadis bilmezsin? Çünkü hadisle vereceksin bu fetvayı veya bu içtihadı hadisleri inceleyerek yapacaksın. Bir organizma gibi düşünün. Aşırı ihtisaslaşma, aşırı iş bölümü bütünü kaybetmeyi, o tevhidi kaybetmeyi ve ne yapıyor mesela bu sefer? İşte bir organı tedavi ederken başka bir organı efendim iflas ettiriyor. Bunu yapmamak için tabipler, doktorlar ne yapıyorlar? Konsültasyon yapıyorlar. Önemli kararlar alacakları zaman diğer branşlara da danışıyorlar. Hatta bu nedenle bugün tefsirin artık bir topluluk tarafından ancak yazılabileceği, tek bir kişinin, yani ilimler o kadar detaylandı, o kadar genişledi ki bir kişinin bütün bunlara vakıf olması, yani fizikten, astronomiden bahseden ayetler var mesela, dolayısıyla ancak bir heyet tarafından yazılabileceğini söylüyorlar. Şimdi Elmalı diyor ki, lakin gerek hakkullah ve gerek hakkı abd olsun, ister Allah'ın hakkı, mesela mescitlere saldırmak gibi, gerek hakkı abd, yani bir kul hakkı olsun, mutlak hakkın mahfuziyeti hakkullah sayılır arkadaşlar. Yani bir kişiye saldırıldığında, bir kişiye zarar verildiğinde, bir ferde, o ferdin hakkı da artık Allah hakkı olmuştur. Onun için gözünü yumamazsın yani. Yani hukuku amme, yani amme davasına dönüşür. bu hukuku amme cümlesinden olduğu ve binaenaleyh her ferdi müminin, yani her Müslüman kişinin hukuku, her bir Müslümanın hukuku cemaatin taahhüdü altında bulunduğu cihetle. Yani yeryüzündeki arkadaşlar, bir Müslümana saldırı vuku bulduğunda o Müslümanın hakkının alınması bütün Müslümanların borcudur. Bunun Türkçesi bu. Bulunduğu cihetle ona karşı tecavüz, yani bir ferde karşı tecavüz hukuku ammeye, yani toplumun tamamının haklarına tecavüzü mutazammın olduğundan, bunu içerdiğinden, gerek hariçten ve gerek dahilden. Yani içerideki bir haksızlık da olabilir. Bir Müslümanın bir Müslümana yaptığı haksızlık da olabilir veya dışarıdan bir saldırı da olabilir. Umumi hususi fark etmez. Vaki olan tecavüzün def'i ve cezasının verilmesi cemiyetin vazifesidir. Yani la ekal, en azından farz-ı kifayedir. Herhangi bir durumda arkadaşlar, bir kişiye olsun, bir topluluğa olsun, içeriden olsun, dışarıdan olsun, bir saldırı söz konusu olup hakkının yenmesi söz konusu olduğunda, o hakkın o zalimden alınıp hakkı yenen kişiye verilmesi bütün Müslümanların boynunun borcudur arkadaşlar. Acizane kanaatim, burada bir kere daha tekrar edeyim. Bu hakların verilmesi ve bu tecavüzlerin önlenmesi konusunda da herkes yetkisine ve makamına orantılı olarak sorumludur. Yani sıradan bir vatandaşın sorumluluğuyla bir ordu komutanının sorumluluğu, ordu komutanının sorumluluğuyla devlet başkanının sorumluluğu bir değildir. Ve yine acizane kanaatim arkadaşlar, şu anda İslam dünyasının bütün yönetimleri Filistin'de olan biten her şeyin hesabını verecektir kıyamet gününde. Hepsine hesap sorulacaktır arkadaşlar. Biz de gücümüz nispetinde onun bir parçası olacağız. Allah yardımcımız olsun. Dahilden olanlara mahkemelerin adaletini temin, hariçten olanda da siyasi tedbirlerle bu intisarın, bu yardımlaşmanın yapılması ve yapılabilmesi bir milletin yüksekliğini ve hakkı hayatını gösteren en âli faziletlerdendir. Yani bir milletin yüksekliğini, derecesini ve yaşayıp yaşamayacağını, onun hakkı hayatını gösteren en önemli belirtilerden biri arkadaşlar, kendi içinde bir haksızlık yapıldığında mahkemelerin bu haksızlığı derhal önlemesi, yani hukukun üstünlüğü kavramı, dışarıdan bir haksızlık, bir saldırı yapıldığında da siyasi tedbirlerle derhal yardımlaşılarak o haksızlığın önlenmesine öneyak olmak, o milletin yüksekliğini, âli cenaplığını gösteren en yüce faziletlerdendir diyor. Burada kalalım, bu konu bitmedi ama bizim süremiz burada doldu. Efendim şimdilik noktalıyoruz. Allah'a emanet olun.